Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Özgül Piyade ile Hayata Dair'den selamlıyoruz sizleri. Programı Nurettin Çetin hazırladı. Değerli hocam Özgül Piyade de tam karşımda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız Mert Bey? Değerli elhamdülillah, hocam? Şükür olsun. Her günümüzü şükür biliyorsunuz.
Değil mi? Değil mi?
Biz öyle yaşıyoruz.
Dünyaya kanaat, bakışımız bu yani bizim.
Hani, tabii. Kanaat etmek diyoruz yani şükür etmek. İkisi farklı anlamda ama beraber kullanabiliyoruz. O yüzden de...
Ve birbirlerini tamamlıyor
evet,
aslında
evet,
bu
evet.
iki
yani
şey.
Yani böyle... Bazen artık insan yaş aldıktan sonra mı böyle bakıyor ya da öğrendiklerini bugün mü uygulamaya koyuyor onu
yani
bilmiyorsunuz.
Yaş aldıktan derken herhalde beni kastediyorsunuz. Siz daha 30'ların başındasınız
öyle,
hocam.
Öyle. Ama işte 30'layım ama 60 yıllık bir deneyimim var.
Diyorsunuz.
Tabii orada da bir deneyim var.
Maşallah.
İki katı yaşamışım demek herhalde.
Maşallah.
Öyle bir elhamdülillah. O yüzden biraz böyle hayatı daha olaylardan şikayet etmeden... Benim hani psikolojide bir yapı var, konuşuyoruz ya sizinle, hayatımızda durumlar vardır, problemler vardır, sorunlar vardır, ama siz durumları problem olarak algılarsanız çözümü farklı olduğu için sıkıntınız artar. Durumları sorun olarak algılarsanız ya daha da ağır konular olur. O yüzden de hani durumları yaşarken mutlaka telaşlarımız olacak. Mutlaka o yapacağımız şeye yönelik bizi yoran konular olacak ama hani onlar elhamdülillah iyi ki böyle bir nokta var. Hani arabanız var. Mutlaka nimet ama külfeti oluyor. İşte evladınız var, nimet ama külfeti oluyor. İşte eviniz oluyor, yazlığınız oluyor. Nimeti var,
çatısı
ama külfeti
akıyor,
var.
Değil mi?
Tabii, bacası tabii yani bunlara. Şikayet ediyorsunuz işte niye böyle oldu diye. Aslında bunlar o nimetlerin bize karşı, hani onların da bizim belki de yoracak konular değil ama biz kendimiz hiç sorun olmasın hayatımızda. Hani hiçbir nokta bir şey zorlamasın.
Öylesi de hiç anlamlı değil aslında.
Olmaz ki, o zaman sizin performansınız aşağı çıkmaz.
Çok doğru.
Nasıl yapacağız onu?
İşimiz var. İşimizin olması bir nimet ama
tabii.
Zamanla yarışacağız.
Tabii.
Bazen işler ters gidecek değil mi? O külfetli olacak. Çok
mesela bu sanat eserleriyle ilgili böyle izlediğim zaman çok hoşuma gidiyor. Benim bakıyorsunuz yani bir taşı sizin önünüze koymuş, hayranlıkla izliyorsunuz. Ya da işte normal bir toprağa bir eser yapmış, onu izliyorsunuz orada. Demek ki insanlar emek harcadıklarında mutlaka karşısına o emek size bir güzellik sunuyor. Onun için de şikayet etmeden her anın kıymetini bilerek inşallah.
Ama insan olup da hani şikayet etmemek belki mümkün değil de o şikayetleri abartmayıp hemen o şükür kısmına geçivermek gerekiyor.
Tabii şimdi
değil
biz halimizi arz ederken durumlarımızı izah ediyoruz. Diyoruz ki mesela bugün buna çok yoruldum, buna koşuşturdum, işte para yetmedi, şuna koştum, çocuğun şu oldu. Bunlar durumları izah etmektir. Hı-hı. Şikayet kısmı sizin mutsuzluğunuz. Hı-hı. Orada sizin keyif alamamanız, hayatın devamını getirememeniz. Kendinizi kendi iç dünyanıza kapatmanız.
Yoksa anlık küçük yakınmalar
no,
çok insani
no,
ve normal değil
tabii,
mi?
Tabii. Şimdi trafikte araba kullanırken dünya kadar laf söylüyoruz. Diyoruz ki işte şu oldu bu oldu filan söylüyoruz ama siz orada akşam eve gidip hala öfkeliyseniz
orada
ya da kaldıysanız arabayla bir daha çıkmayacağım diyorsanız ya da bunu durmadan evde gündem haline getiriyorsunuz. Yani şikayet aslında sizin içinizde bir dengesizlik, bir huzursuzluk oluşturuyor. O huzursuzluğu oluşturmamak için dilimizde söylediğimiz şeyler olabilir ama hali de çok yansıtmadan çözmek lazım.
Hemen yeni bir...
Bazen de konuşmak lazım tabii. Hmm. Ben şimdi sizinle konuşacağım ki bunu anlatacağım ki rahatlayayım.
Tabii. Meramımı aktarabileyim
anlatacağım,
değil
tabii,
mi?
Tabii,
belki karşıdakine de bir açılım olacak
tabii.
O değil
bir
mi?
Bir de konuştuğumuz zaman ağzından çıkan şeyin içinde bir sıkıntı boyutu varsa ferahlıyor oradan.
Hmm.
Yani orada bir ferahlama da oluyor konuştuğunuz zaman. Bu çok önemli. İnsan diyalogla ferahlıyor. Sizin söylediğiniz bir söz benim üzerine pozitif bir etki yapar. Hadi o doğru söyle Murat Bey derim. Öyle bakarım.
Tabii
o yüzden
tabii.
Konuşmamızda fayda var. Kimle konuşacağımıza da doğru karar vermek lazım.
Evet.
Hayatımızı doğru da planlamak lazım. O yüzden de hayata ilk başladığımız yerlerden bugün herhalde isim konusundan geçeceğiz. İlk başladığımız yerlerden başlayacağız.
İsim konusuna da geçeceğiz ama isterseniz hocam siz cümlenizin başında dediniz ya, yani çocuğunuz varsa bu bir nimet ama külfet.
Hı hı.
Bu programda isterseniz çocuklardaki farklı özellikleri, özellikle oyun arkadaşlığını konuşalım. Bir sonraki programda hem ben de hazırlanayım bu isimler konusuna.
Tamam. Şimdi burada şöyle bir nokta söyleyeyim. Çocuklarımızla ilgili arkadaşlık kısmına baktığımızda biz neyi kastediyoruz? Oraya bakmak lazım.
Ama ondan önce ben gene bir itirafta bulunayım dinleyicilerimize de canlı yayında Sevgili dinleyiciler, ben hani hocamla çok şükür 4 yıldır program yapıyoruz.
Elhamdülillah.
Ama çoluk çocuğumuz tabii çok büyüdü, evlenecek yaşa geldi. Benim çocuklarım, hocamın öyle. Dolayısıyla benim hep şöyle bir keşkem var. Gülüşürüz hocamla da karşılıklı. Keşke bu programları 20 yıl önce yapsaydık sizinle. Diye. Ben daha az hata yapardım baba olarak diye. Hakikaten çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Hocamızın bu konudaki tecrübeleri bilgiyle de desteklendiği için hakikaten kulağa küpe şeyler. Mesela geçen bir yayın öncesinde sevgili dinleyicilerimiz, hocamız bir arkadaşımızın evladı ile ilgili bir problem kendisine danışıldı yayın öncesinde. İşte şöyle yapıyoruz, çocuğumuzla konuşuyoruz dedi arkadaşımız. Hocamız hemen dedi ki 11 yaşına kadar çocukla konuşulmaz.
Evet, konuşulmaz.
Ben de dedim ki ah bu cümleyi keşke 20 yıl önce. Evet. Ben çünkü çok iyi bir şey yaptığımı sanarak özellikle büyük çocuğumla çok böyle konuşarak ama hemen arkasından ne dediniz? Çocukta öfke ve itiraz duygusu gelişir dediniz.
Evet, evet. Bizim konuşmamız amacımız oradaki ne? Neyi anlatıyoruz? O çok önemli bir konu. Şimdi deneyimlerle ilgili noktada teşekkür ederim. Benimle ilgili ifadeleriniz için.
Hocam,
şimdi burada hep niye büyüklerimizle hayatımız devam etsin diyoruz. Yani benim annem babam, benim belki birikimime sahip değil ama benim annem babam kendi deneyimleriyle ilgili daha çok birikimlere sahip. Belki normalde benim birikimlerim baktığınızda mesleki anlamda belki benim annem babam daha farklı. Ama onların çocuk yetiştirmeleri, hayat deneyimleri çok fazla olduğu için benim ondan öğreneceklerim konular farklı. Biz hep şöyle büyüklerden öğrenmeyle ilgili noktalara baktığımızda sanki hani biz çok şey biliyoruz da biz onları, onlarda onlar yok. O
aslında
yüzden biz sanki biz onlardan
değil,
bir şey öğrenemeyiz gibi düşünüyoruz.
Işte
tam tersi. Hayat onların deneyimleri sonuç almıştır. Yani görmüştür. Aa bunu yapmasaydım ya da bunu yapsaydım gibi o sınama yanılma yolunu denemişlerdir. O yüzden de tabii ki hem deneyimlerim hem mesleki olarak aldığımız hayat bize bir birikim sağlamış. O birikimi de biz TRT kanalından sağ olsunlar bize bu fırsatı verdi. Sizin de eşliğinizle sağ olun. Çok önemli sizinle beraber program yapmakta. Emeği geçen arkadaşlarımız da var. Bunları paylaşmak benim için bir mutluluk oluyor elhamdülillah. Neden? Şöyle söyleyeyim yani çocuk üzerinde yapılan bir kastı olmazsa bile bir yanlış hataya dönüşüyor. Ve bu hata zamanla o çocuğun devam eden bir süreci bir süreç içindeyse bir bakıyorsunuz ki o çocuk için artık bir problem ya da sorun. Yani insan kaybetmek kolay oluyor o zaman ve insanı kazanmak çok zor.
Tabii.
Hastalık da öyle değil mi? Yani şimdi bir karaciğerinizde bir yağlanma başladı diyor doktorunuz. Siz onu hemen çözmezseniz ondan sonra siroza gidiyor. İşte karaciğerini kaybetmeye gidiyor.
Olanı geri döndürmek çok zor.
Çok zor.
O hale gelmemek daha kolay
tabii,
değil mi?
Tabii,
önemli
tabii,
yaşamak.
Tabii. O yüzden de hani tedbir dediğimiz nokta önemli. Tedbir de sizin bunu yaşayan insanlardan ya da bu bilgi birikimi olanlardan öğrenmenizle alakalı. O zaman ne diyoruz? Öğrenmeye açık olmanız lazım. Şimdi çocuklarla ilgili konuları konuşurken çocuklar kimden öğrenir? İlk önce anne babadan öğrenir. Sonra yakın çevresinden öğrenir. Sonra arkadaşlarından öğrenir. Şimdi bizim kendi Türk toplumumuza baktığımız zaman biz sosyal ilişkilerde çok iç içe geçen, birbirimizin hayatından çok haberdar olup birbirimizi uyarma noktasında da konu komşu ilişkileri, akraba, dayı karışır, hala karışır, teyze karışır. Niye? Çünkü o senin hayatın içinde olması gereken biridir. Diyemezsin ki babaanne karışmasın. Ne iş var hala karışmasın diye.
O hakkı kendinde görür değil mi?
Vardır yani. Biz akraba ilişkileri, biz birebir sorumluyuz. Yani dinimiz de bunu emreder. Bizim yapı olarak bırakın akrabayı, komşudan sorumluyuz.
Tabii.
Diyoruz yani evinize 40 yakını 40 ev sizin komşunuz sayılıyor. Yani yanınızdaki daireden bahsetmiyoruz yani. Mahallenizden sorumlusu, ülkenizden sorumlusu, dünyadan sorumluyuz. Bizim yaratıcımız ve bizim dinimiz bize dünyadan sorumlu olduğumuzu anlatır. Şimdi bütün bunlardan bakıp da bu genel bir büyük resimden küçük resime geldiğiniz zaman bizim çocuklara aktaracağımız noktaların en önemlisi onlara sağlıklı arkadaş seçimini öğretmek. Okul hayatlarının içinde arkadaş seçimi kolay bir şey değildir ve hep korkarız. Yani benim arkadaşımdan ya kötü bir arkadaş gelirse ya böyle bir şey gelirse. Ama hiç kimse kendi çocuğunun kötü mü iyi mi olduğunu düşünmez.
Onu bir kere iyi kabul ederek
öyle
yola
kabul
çıkar.
Eder yani. Çok böyle ağzı bozuk ya da kuralları ihlal eden çocuk sahibi olsanız bile yine işte kendi evladınızı o eksileri çünkü siz yetiştiriyorsunuz ya sizin normaliniz ya o. Yani şimdi evladınıza bir küfür duyuyorsanız bunu mutlaka tedavi edilecek bir hastalık kabul etmeniz lazım. Etmiyorsanız sizin normaliniz bu. O zaman ne diyorsunuz? Benim çocuğum işte edebilir, normal diyorsunuz. Çünkü siz anne babanın hayatında o hani evde bir şey yemek içmek gibi. Sizin hayatınızın düzeni bununla oluşuyor. O yüzden de arkadaşlık ilişkileri okulda başlayan bir ilişkidir. Sosyal yapı 4 yaşından itibaren başlar. 4 yaşına kadar çocuğun arkadaşlık ilişkileri yoktur. Şimdi ben komik anneler diyorum, bazı komik annelerimiz var. 6 aylık çocukları oyun yerlerine götürüyorlar.
6 aylık çocuk.
Evet, evet.
Ne yapıyorlar 6 aylık çocukları?
Evet işte. 6 aylık çocukları götürüyorlar. Oyun odaları yerleri var. Orada hocalarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var, çocuk uzmanı pedagoglar var. Onlar çocukları oynatıyorlar orada. Oyuncakları önüne oturmaya başladı ya çocuk, 6-7 aylık çocukları. Anneler de dışarıda bekliyorlar. Şimdi o kadar ilginç bir nokta ki, yani zararı var. Hani deseniz ki bir toplu yine başı faydası var mı? Asla. Ama anne bir kere 1 saat 2 saat çocuğundan ayrı orada duruyor, bir ferahlıyor. Birine bırakmış oluyor. Şimdi ne kadar kötü bir manzara aslında.
Tabii.
Ama anne yetişme şekli olarak baktığınızda hep kendine dönük yetiştiği için. Ve kendini beslemeye yönelik yetiştiği için çocuğu anne. O anne olduğu zaman da evladıyla ilgili başka fazla zaman geçirdiğinde, ona hizmet ettiğinde yorgun oluyor. O yüzden oraya götürerek aslında... biliyor bunun çocuğa bir faydası olmayacağını. Çünkü 6 aylık çocuk değil, 2 yaşına kadar çocuk anneyle.
Hep yani bunu
sağa dön anne, sola dön. Ve ben bu dönemde hani siz belki beni tanıma konusunda siz keşke Özgür Hoca'yı öyle önce tanısaydınız. Ben de keşke bu dönemde, bu 20 yıllık iktidar döneminde keşke çocuk dünyaya getirseydim diye düşünüyorum. Çünkü yani izin var.
Çalışan annelerin şansı var.
2 yıl.
O imkan var.
Yani 2 yıl bizler 40'ında bıraktık
bunları
gittik yani.
Ne kadar geç idrak etmişiz.
Siz ne diyorsunuz? Yani bizim hani...
Kaç kuşağın ahını almış geçmiş iktidarlar değil mi?
Şey vardı eskiden. Dikim evinde bir askeri fabrika vardı. Askeriyenin bir bölümü.
Tabii.
Ben de orada mesleğim gereği öğrencileri staja götürüyordum orada eğitimcilik dönemimde. Çocuklarımız bizim, benim çocuk öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarında, kreşlerde oraya staja gidiyorlar. Ben de onların kontrolünden sorumluyum. Şimdi ben oraya gittiğim zaman orada daha 40 günü dolmamış çocuklar. Anneler çünkü fabrikada çalışıyorlar, dikiş dikiyorlar orada. O çocuklar orada şey böyle Sovyet Rusya'nın bazı resimlerini görmüştük sonradan filan. O gözümde benim farklı resimler var. Böyle donuk, buz, hava. Yani soğuk, sıcaklık yok. Evler öyledir. Bazı evler sıcaktır böyle dıştan. Güler size. Bazı evler soğuktur. Bazı sokaklar sıcaktır.
Ne
yani sıcak dediğiniz size insani bir mesaj verir.
Çekim merkezi olur. Sarıp sarmalar değil
tabii,
mi?
Tabii,
yani
tabii.
O sıcaklık.
Bazı eve gidersin bir hanımefendi vardır.
Yani otursun.
Bazı eve gidersin hanımefendi artık o annenizden ötedir filan. Öyle düşünün. Şimdi bu bir enerjidir.
Tabii.
Çok önemli. Orada
bazı programlar vardır işte öyle yapılır. Biz sizinle çok şükür
inşallah,
öyle yapıyoruz.
İnşallah,
yani.
inşallah. Allah faydalı eylesin.
O kadar büyük bir nimet
İnşallah,
yani.
İnşallah Murat Bey. Beraberce inşallah. Şimdi burada, orada böyle çocuklar staja giderlerdi. O çocuklar anaokulundaki kreştikler ağlar. Anneler fabrikada çalışmak zorundalar. Bırakacak yerleri olsa da yok. Yani ne yapacak mecburen orada. Şimdi süt hakları var, oraya gelir. Ama oradakiler böyle kızgınlar, öfkeliler. Ama ekonomik anlamda yemekler, içmeler çok fazla. Her bütün imkan var. Ama bir sevgi yok mesela. Ben orada çocuklarıma, öğrencilerime söylediğim nokta şu oldu. Siz o çocuklara bir şey vermeyin. Sevin. Yani sevin. Gülün. Gülün onları. O çocuklar gülen bir yüz gördüğünden.
O kadar ona muhtaç bir çocuklar.
Çünkü anne o neredeyse 8-10 saat çalışıyor. Yorgun zaten. Akşam eve gidecek yorgun. Geceleri uyumamıştır. Bebek getirmiştir. Oraya koymuştur zaten. Yorgun. Öğretmen 40 günlük çocuğa ne yapsın?
Zaman
çocuğuna.
Hocam hani belki gene söylemişimdir. Tekrar düşmeyeyim. Rahmetli anne teyzem de öğretmendi. Yaşayan annem de öğretmen. Rahmetli teyzemin ben bir sözünü hiç unutmam. Biz yani sizleri öyle koştururken süt verdik ki sütümüz bile gelmiyordu. Ürkek ürkek o sütü emiyordunuz
Doğru
derdi.
Söylüyor.
Çocuğa da geçiyor tabii, çünkü o huzursuz.
Tabii anne sütünden direkt geçer çocuğa. Direkt geçer. Psikoloji, çocuk psikolojisi annenin sütünden geçtiği için çocuğa güven duygusunu çocuğa nasıl vereceksin? Yani sözler, biz sizin aramızdaki davranışlarımızdan birbirimize güven duygusunu çıkarırız değil mi? Yani sevgi konusunu, ait olma duygusunu, ben şimdi buraya geliyorum, ben buraya ait değilim ama buraya benim geldiğimde sizin davranışlar benim kendimi buraya ait olarak hissettiriyor. Ya da hissettirmeyecek yani. O sizle alakalı bir nokta.
Seçenekler belli değil
tabii,
mi? Tabii.
Yani şimdi çocuk da annenin sütünden bunu alıyor. Yani ben buraya aitim duygusunu öğreniyor. O yüzden de çocuk kavramı, bazen şeyi de düşünüyorum. Yani çok böyle dünyanın çirkin yüzü, savaşlar, işte sapkın insanlar, cinayetler varken buradan baktığım zaman da hani bu kadar hassas mı diye düşünüyoruz ama gerçeği bu. Yani hastalıklı yapılar ya da dünya düzenindeki farklı konular bu gerçeği değiştirmiyor. Yani ne yaparsanız yapın hamile bir kadın çocuğunu doğurmak zorundadır. Yani savaşta da olsa doğuracak, tabii, yolda da olsa doğuracak, tabii, ne olursa olsa doğuracak.
Barışta
yani,
da olsa, huzurda da olsa.
O doğum gerçekleşecek. Yani bu bir gerçekliktir. O yüzden de çocukların gerçeklikleri değişmeyen gerçekliklerdir.
Harika,
bunları çok doğru algılarsak eğer biz kendi dünyamızın içinde kendimiz ne yapayım işte öyle dönemde çalışıyordum ne yapayım böyleydim paraya ihtiyacım var diyebiliriz yani. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Yani evlatla olan bağımızı.
Fakat değerli hocam hani ana fikirden uzaklaşmıyorum ama bunu sormak istiyorum. Böyle bir duyguya da kapılınca anneler özellikle anneler hani anne çocuk ilişkisi bu sefer ilerleyen yaşlarda çocuklarının duygusal istismarına da çok uğruyorlar.
Tabii tabii.
Pişmanlık duyuyorlar. Çocuk da bunu fark ettiği an artık kedinin fareyle oynadığı gibi 20 yaşında da 30 yaşında da
evet, onu yapıyor. Bir de şöyle bir şey veriyorsunuz. Çocukken siz ona sevgi tam veremediğiniz için çalıştığınızda da para kazandığınızda ona daha çok işte biraz daha ihtiyaç fazlası tabii, noktalara gidiyorsunuz. Yetişkin ergenlikte de öyle. Onu mutlu etmek için lüzumsuz şeyler yapıyorsunuz. Yani çocuğun sorumluluğunun dışına çıkabiliyorsunuz o konuda. Çocuk da sizi yap diyor yani. Bunu yapmalısın
hak
gibi.
Görüyor onu,
hak
değil
görüyor
onu
değil mi? Evet. O yüzden de çocuklarımızı yetiştirirken arkadaş seçmeyi öğretmek için ilk önce bizim anne baba olarak çocuklar bizi seçer mi oraya bakmak lazım. Yani ben annemi seçer miydim anne olarak? Ben babamı seçer miydim? Yani zorunlu anne baba benim. Ama ben hani onda bağım ne? İşte bu 4 yaşına
kadar. Bu soruyu sormak gerekir mi?
Tabii tabii sorman. Ama biz şartsız kabul ediyoruz anne baba. Yani yapacağımız bir şey yok. Hep öyle diyorlar. Ne yapayım annem yani? Nereye atayım? Ne yapayım yani? Babam nereye atayım yani? Ne yapayım orada? Yani bir şey yapacak bir durum yok diyor. İşte buradan da işte çocuğu aslında siz anne baba olarak onu hayata hazırlarken siz anneye hazırsanız çocuk hayata hazırlanıyor. Siz babalığa hazırlarsanız çocuk hayata hazırlanıyor. O zaman da çocuk hani bizim hep korkumuz var ya çok hep korktuk hepimiz. Yani acaba yanlış bir arkadaş olur mu? Ona yanlış bir alışkanlık tabii, kazanır mı? Ya da kendini koruyamaz mı? Kendini ifade edemez mi? Bir erkek endüstri meslekçisinden bir delikanlı geliyordu zamanında bana. Hı hı. O da işte 15-16 yaşlarında bir. Kendisi fiziksel anlamda ince uzun bir çocuk ama sesi biraz daha böyle tedirgin bir ses. Zannedersiniz ki fizyolojik yapıdan kaynaklı. Hani bir hormonlarla alakalı bir nokta. Endüstri meslek lisesine gittiği dönemlerde, ilk sınıflarda bu çok çelimsiz ve zayıf olduğu için orada da erkek çocuklar oyun oynayacaklar kendilerine göre.
Dışlıyorlar.
Bunu kucaktan kucağa atmışlar. Yani o onu atmış, o onu atmış. O ilk günde bunu aileye söyleyememiş. Öğretmenler de görmüyor sınıf ortamında. Çocuk korkudan o sesini çıkartamıyor yani. Hani baba da bana oğlumdaki bir değişiklikte bir doktora da götürmüşler şey olarak. Hani bir hormonal bir şey var ses tellerinde diye. Sonra geldiğinde tabii anlıyorsunuz korkudan kendini ifade edememe ve o erkek göbürleri onu atan kucağında. O erkeklerden korkma ve kendi erkekliğini geri çekme.
Başlıyor.
Şimdi bu çocuğu siz hayata hazırladığınızda o çocuğun içindeki hangi duygu? İntikam duygusu. Kendini çaresiz ve güçsüz hissetme, değersizlik duygusu. Diğeri de ondan belki bir oyun oynadı, bir şaka yaptı.
O anlık yani, bir şey oldu,
yaptı
bitti
yani. Hani direkt bir kastı var mıydı? Ben bu çocuğun hayatını rezil edeyim, bu çocuğun hayatını böyle bir derdi yoktu.
Bir de hani akran zorbalığını da biz geçmişte konuştuk. Bunlar da hayatın içinde
ama var. Ama siz işte çocuğunuzu eğer o hayata hazır ederseniz, o çocuğu hayata hazır eder. O çocuğun hayatında siz arkadaşlık ilişkilerinde karşılaştığı bir noktaları çözmek için yani şöyle gibi düşün mesela matematikte bir de konuyu öğrendin, iki de öğrendin, her şeyi öğrene gittiğinde 6. sınıfa geldiğinde matematik senin için zor olmaz ki. Zaten öğrenmişsin. 6. sınıfta senin öğreneceğin seviye demektir. Sosyal ve duygusal ilişkiler de böyle. Yani sağlıklı öğrenmeyle bir hani maaşlarımızdan borçla gitmezse kredi kartlarımıza evet, hani şey değil de ana parayı ödemişsek ekstra ödenecek ay değil de asgarisini değil de borçlu değilseniz borcunuz yok, her ay kendi free'siniz. Çocukta da böyle arkadaşlık kısmı. O yüzden arkadaşlık seçimi, arkadaşlar karar vermek ve arkadaştan faydalanmak ve iyi bir arkadaş olmak, arkadaşa faydalı olmak gibi noktalarda çocuklarımızın seçiminde en etkili nokta sizin ona verdiğiniz evdeki değer duygusudur. Evet.
Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için sizlerleyiz.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'desiniz. Özgür Piyade ile Hayata Dair'desiniz. Hocamın rehberliğinde devam ediyoruz.
Buradaki bizim arkadaşlık ilişkileriyle ilgili konuda hani bizim korkumuz, çocuklar şimdi başladılar okul dönemlerinde, bana şunu söylüyor başladıklarında. Hı-hı. Diyorlar ki hep, ben şimdi yeni bir sınıfa başlıyorum, ya kabul ederse beni ya etmezse arkadaşım. Hı-hı. Niye kabul görmek istiyor?
Niye?
Şimdi kendini oraya ait hissetse kabul görme kısmına sıkıntı olur mu?
Olmaz.
Yani biz ne diyoruz? Yeni bir kuruma giriyoruz, yeni bir yere giriyoruz diye bir şey. Kabul görmeyle ilgili dersiniz ki yani benim oradaki ilişkilerimi geliştirmek için bir bakayım izleyeyim yani ne yapayım, nereye dikkat edeyim, beklentiler neler, değil mi? Şöyle bir ön bir araştırma yaparız o noktada aklımıza göre sorarız.
Tabii.
Sonra deriz ki hani ilk önce şöyle selam vereyim, sonra böyle vereyim, oradaki durumu şöyle de yani gibi sosyal ilişkilerimiz vardır. Şimdi çocuk diyor beni kabul eder mi? Ne demektir? Bu çocuk kabul edilme korkusu yaşıyor, değer duygusu yaşıyor demektir. Kabul edilmek için ben de aynı yaşadığınız kapıyı mı açacağım ben yani? Aynı işte 15 yaşındayız, 15 yaşında nasıl kabul edecek bu beni? Yani öbür çocuğun abi arkadaşım gelsin de kenarda durunca ben onu kabul edeyim ya da onu harekete geçireyim gibi bir noktası yok. İlkokul. Şimdi sınıfta oturuyorum. O çocuk demezse gel sen de oynayalım demez ki. Tabii. Çünkü herkes dışarı çıkarlar, birbiriyle oyun oynamak isterler. Ama siz eğer çocuğunuzu okula gönderdiğinizde 7 yaşında bir çocuk olarak fiziksel anlamda ve zihinsel anlamda gönderdiniz ama çocuk eğer 4 yaşında olarak gittiyse duygusal yaşı olarak bekler ki Ahmet Ayşe gelsin beni çağırsın benimle beraber oyun oynayayım. Çıkmaz teneffüse, bekler orada. Birini bekler. Niye? Siz onu beraber yatırmışsınızdır, yemeğini yedirmişsinizdir, her derdine koşmuşsunuzdur. Dışarıda bir sokakta oynarken ya da kardeşiyle olan ilişkilerinde, abisiyle olan ilişkilerde hemen korumacı olmuşsunuzdur, müdahale etmişsinizdir. Çocuğun kendini ifade etme ve kendini koruma gücünü elinden almışsınızdır. Evet, problem buradan kaynaklanıyor. O yüzden de çocuklarımızı biz aşırı korumacıyız. Aşırı. Onların duygularını biz kendi yaşadığımız duygularla birleştiriyoruz. Şimdi sizin hiç arabanız olmadıysa çocuğunuza hep araba alırsınız oyuncak olarak. Neden? Çünkü siz araba yokluğunu yaşadınız oyuncak olarak. O zaman çocuğun da öyle bir şey olduğunu zannedersiniz. Halbuki o çocuğun ihtiyacı belki de yoktur. Ama siz ona 3 tanesi, 4 tane hocam benim yaşadığım yoktu yaşamasın dersiniz.
Aslında kendi geçmişimizle mi hesaplaşıyoruz?
Evet.
Kendi boşluğumuzu
evet.
Kendi doldurmaya çalışıyoruz.
Kendi boşluğumuzu dolduruyoruz tabii. Ben hiç görmedim, yemedim, içmedim çocuğum yesin içsin der diyorsunuz.
Tamam, ama bunu birçok anne baba yapıyor. Yani dışarıdan da bakılınca çok masum ve insani görünüyor ama...
Tamam,
bunda
da
ayar
çocuğu,
mı önemli hocam?
Çocuğu niye aç mı bırakacağım yani? Zaten yiyip içecek yani orada.
Ama şu var.
Yani sizin hayatınızdaki şartlarınız, imkanlarınız sizin çocuğun yemesini, içmesini sağlamaya yönelik olmamalı. Siz de onunla beraber olmalısınız. Yani bu nedir? Fedakar. Hani siz dediniz ya program başında. Sonra da yetişkinlikte de çocuk orada kullanmaya başlıyor diyorsunuz ya. Anne vicdanen çocuğa her şeyi vermeye başlıyor ama bir noktada da çocuktan da bir beklentisi var. Çocuğun da anne babadan bir beklentisi var. Bu sefer menfaatli ilişkiye dönüyor. Ben şimdi size söyleyeyim. Anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi menfaatli midir?
Farklı mıdır diye mi?
Menfaatli midir?
Olmaması gerekir.
Ama menfaat var mıdır?
Vardır. Herhalde
evet.
Vardır.
Değil mi? Yatırım yapıyoruz değil mi?
Evet, tabii.
Hiç yatırım, hiçbir beklentim yok dediğimiz ne annelik var, babalık var, ne de çocukluk var değil mi o noktada?
Evet, var.
Aslında doğru, hiç öyle bir nokta yok.
Benim mesela kendi hayatımla ilgili keşkelerimden biri de şu, iyi bir şey yaptığımı sanmışım ama mesela çocuklarımla çok böyle sohbet ederken farkında değilmişim o zaman, kendi dertlerimi de onlarla paylaşmaya kalkmışım. Yani karşında 9 yaşında bir çocuk var. 35 yaşında, 30 yaşındaki bir adamın dertlerini ne kadar anlar ve ne kadar ilgilenmeli yani. Aslında farkında olmayarak çok bencilce bir şey yapmışım diye kendimi sorguluyorum bugün.
Orada bunu anlatmanızın nedeni Belki evin içinde çocuğun gözlemlediği noktada taraf olsun istemişsiniz.
Olabilir tabii. Muhtemelen eşle yaşadığın gerilimlerde onu oradan medet umma. Ama yanlış.
Evet, tabii.
Hani büyüklerin,
tabii,
anne babaların yaptığı yanlışlardan
bir tanesi. Şimdi ben anneleri de daha çok bunu yaparlar. Kız çocuklarına çok dertlerini anlatırlar. Şimdi çocuğa bizim boşaltmamız gereken, ona ve öğretmemiz gereken şey doğru düşünme ve kendine inanma, güvenme. Ama nasıl olacak? Doğru düşünmeyi, inanma, güvenme. Ben öğreteceğim. Yani büyük olarak ben öğreteceğim. Matematik öğretmeni matematik öğretecek, değil mi? Anne babalı çocuğun kendine inanmasını, güvenmesini öğretecek. Ve doğru değerleri öğretecek. Şimdi biz hep belki de kendi, bizim menfaat dediğimiz o. Siz birini sevmiyorsanız çocuk onu sevmesini istiyorsunuz.
O da sevmesini istiyor.
Tabii sevmesini
istiyor. Çok yanlış bir şey değil mi aslında?
Tabii.
O ayrı
bir birey.
Bir tehlikeyi sezdiyseniz onu zaten çocuğunuza anlatabilirsiniz. Bakın onunla kuracağın ilişkide sorun yaşayabilirsin diye, ama duygusal olarak onu engellemek çok çocuktan daha çocukça bir davranış
Şimdi
oluyor.
Şimdi şöyle biraz daha detay bakalım sizinle.
Bakalım.
Normalde ne diyoruz? Komşu hakkıyla ilgili ne diyoruz? Murat Bey bir yerde oturuyor. Ben de ondan 3 daire diğer tarafta oturuyorum. Alt katta oturuyorum falan. Ben onun komşusuyum. Benim komşum da Murat Bey. Ben bunu komşuluk olarak koyduğumda demek ki komşu olarak görmem gerekiyor. Nedir bu? Aslında birbirimizle hiçbir bağımız yok. Siz farklısınız, ben farklıyım ama biz orada bir komşu hakkımdan sorumlu tutuluyoruz, değil mi? Aramızdaki bağ komşu bağı. Yoksa yabancı insanlarız.
Tabii.
Çocuk da aile, anne baba arasındaki ilişki de böyle. Aslında çocuk bizim çocuğumuz da biz. Ya biz değil o.
Tabii.
Yani o çocuk başka bir birey.
Tabii.
Başka biri. O çocuk anne baba hakkından sorumlu. Evet,
değil,
biz evlattan sorumluyuz. Ailede gittiğinde o bir birey.
Tabii.
Yani o birey olarak kendi hesabını verecek. Hani şey gibi düşün. Yani siz onu yetiştirdiğiniz, dişinde çürük oluşturdunuz. Dişçiye götürdüğünüzde siz burada oturacaksınız, o acıyı çekecek. Sizin oldunuz ama onun yerine çekemiyorsunuz acıyı.
Tabii. Onun yerine yutkunamıyorsunuz.
Yutkunamıyorsunuz. Onun yerine yemeğini yiyemiyorsunuz orada. Yani o yüzden aslında evlatlarımız bizim evladımız ama sadece dünyaya getirme konusunda aracıyız biz. Sadece ilişkilerimizin temeline dayalı sorumluluklarımız var. Ve birbirimize üzerinde söz sahibi oluyoruz. Yoksa değil. Bugün ben burada programda burada bir konuşuyorum ama bir yere bağlı olarak konuşuyorum. Yani siz de öyle.
Tabii.
Bu kurum da başka bir yere bağlı olarak konuşuyor. Yani burada bulunmamızın nedeni bir hükmümüz yok burada.
Tabii.
Ve bütünsel olarak da sorumlu değiliz. Parça olarak sorumluyuz.
Ve kendi başımıza da bir şey yapma hakkımız yok.
Yok.
Bir sistemin
içinde. İşte evlat, evlatla da ilgili konuda aslında bu benim oğlum kızım ama bu bana ait değil. Benim değil yani. O sadece tabii. Evlat sorumluluğu. Anne baba sorumlu. Komşu gibi düşünmek lazım. Böyle baktığınızda evladınızı yetiştirirken bana hizmet etsin, benim duygularımı anlasın, beni
harika,
mutlu etsin tabii, diye değil de
tabii,
bu dünyaya geliş amacına yönelik yetişiyor. Komşu hakkını ne için yapıyorsun? Komşu beni mutlu etsin, ben komşu mutlu edeyim diye değil. Diyorsunuz ki Allah bana demiş ki komşudan sorumlusun. Ne demek? İhtiyaçları varsa karşılıyorum, bir sıkıntısı varsa katlanıyorum. Bana bu sınırı çizmiş. Evladımla da öyle.
Kriter bu.
Kriter bu. Ben evladıma beddua edemem, ben evladımdan yapmadığı zaman kızamam. Tam tersi. Evladım böyle bir yapıdaysa ben görevimi iyi yerine getirmemişim. Ahirette bunun bana hesabı sorulacak. Ben bir an önce bunu donatayım demem lazım.
Toparlayayım. O eksiğimi kapatayım. Biraz aktüel bir soru olsun hocam. Biraz da esprili bir soru olsun. Beddua dediniz ya. Yani anne bedduası mı tutar? Baba bir
baba,
halk arasında bir efsane
baba.
Vardır. Hani annelerin
kesin.
Bedduası tutmaz
Yok, bu
diye.
Dinen doğrudur.
Ha.
Dinen baba. Babanın, mazlumun ve misafirin duası ve bedduası tutar.
Neden annenin tutmaz?
Anne
daha duygusal olduğu
tabii
için.
Tabii şefkat var. Anne etmez. Şöyle söyleyeyim. Anne çocuk ilişkisinde o anne
bedduaya
onu karnada...
giren bilmiyorum ama annem bana gençliğimde şöyle derdi. Sen bize neler ettiysen çocukların da sana etsin derdi yani. Ve sonra da hakikaten bir bayağı sorunlu bir dönemler
evet,
yaşadık. Beddua
bu,
ya tutmuş demek ki yani.
Annenizin artık şey kısmını, şefkat kısmını aşacak bir boyuta gelmiş. Ama işte annenizin şahsında değil, çok değerli bir hanımefendi, orayı biliyorum. Hayırlı ömür olsun.
Amin cümle.
Ama şu var, anneniz anneliği yaparken, hani haddim değil ama mesleki olarak bir değerlendirme analizi yapıyorum.
Ki bu hani yalnızca annemle başlayıp biten
anneliği yaparken değil. Biraz önce hani
görev duygusuyla
programa başlarken sizinle konuştuk ya. Yani annelik kısmında henüz daha hani çocuklarımızı oraya koyduğumuzda oyun odasına götürüyoruz 6 aylık çocuğu. Hı-hı. Hani orada bir 2 saat rahat edeyim, nefes alayım. Yani anne evladıyla beraber nefes almalı. Ondan 10 dakika bile ayrılmasını kendine doğru, tabii ki ayrılır ama hani
olmasa.
O yüzden de anneniz anneliği yaparken aslında hayat şartları, kendine biçtiği değer noktası, evladının yanlışı ne olursa olsun annelik hoşgörüsünün daha dar olduğunu gösteriyor. Hmm. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Onun yaptığı beddua tabii ki yine de tutuyor ama asıl konu şu: bugün sizin yaşadığınız bir sıkıntı varsa onu anne de üzülüyor aynı. Yeah. Beraber üzülüyoruz. Yani yeah. Öyle bir şey yok ki. Yeah. Benim bir arkadaşım vardı, derdi ki bu kayınvalidem son nefese bana ihtiyaç duysun falan. Öyle kızgın. Diyordum ki yani şu an onunla beraber olmak, onunla zaman geçirmek bile senin için sorunken nasıl olur da son nefesinde bu kadına bakmak gibi bir şeyi talep edebilirsin? Tam tersi, de ki Allah'ım gönlümde bir ona ferahlık ver. Tabii. Bana da ihtiyaç hissettirme de öyle noktada. Ben çok dua ederim evlatlarım için de. Derim ki Allah'ım benim evlatlarımı anne baba hakkına sokma ya Rabbi. Yeah. Çok dua ederim. Niye? Biz ola ki yanlış bir şey yaparız da evlatlarımızdan bir şey bekleriz. Onlar da yapamaz da o hakka girer. Niye? İster miyim bu evladımı bugün mesleğinde yetersiz olsun? İster miyim sınavında başarısız olsun? İster miyim ekonomik anlamak zorlansın? İster miyim hastanede yatsın? İstemem. O zaman ahiretteki hayatı niye isteyeyim? O yüzden her anne babanın duası şu olması lazım: ben evlatlarıma sonsuz hakkımı helal ediyorum. Hiçbir problem. Her zaman söylemek lazım bunu. Hmm. Çünkü o evlatlar korkmaması lazım o konu. Ne olursa olsun.
Çok doğru.
Buna net inanıyorum. Yani sosyal ilişkilerimizde de öyle. Sizin aranızda bir problem varsa ben bunu idare edemiyorsam hatayı kendimde ararım. Nedeni şu: sizi iyi tanımamışım. Ya da sizden beklentiyi yükseltmişim. Niye yani? Tanı yani işte, sınırı bu kadar arkadaşım. Niye başka bir anlam yükledim de boşluğa düştüm de. Yani gidip de herhalde bedeni 42 ise 48 alma, bol gelecek, üzerinden düşecek elbise. Ya da 38 alma, nefesim daralacak. Yani yapma bunu. O zaman ben kendi algımı hesaba çekerim. O yüzden herkes kendini olgunlaştırmak da kendini değiştirmekle yükümlüdür. Başkasına harika değil. İşte arkadaşlık da böyle, çocuğunuzu böyle yetiştirirseniz. Yani kızım okuluna gideceksin. Biraz daha böyle idrak eden bir şey. Arkadaşların seni gibi paylaşmayı bilmeyebilir. Senin gibi selam vermeyi bilmeyebilir. Belki günaydın demedi. Belki yediği bir şeyi seninle paylaşmadı. Ama sen bunu biliyorsun. Belki öğrenmedi. Belki çekindi. Belki mahcubu. Onun için sen ona ilk önce günaydın de. Hmm. Dinen de öyledir ya, ilk selam veren kazanır. Ya öyledir yani. Bir köşk var diyor ahirette. Oraya diyor, selamı çok fazla verenler kazanıyor diyor orada. Affedenlerin köşküdür diyor orada. Yeah. Yani biz hani bu köşk için değil ama yani Allah'ın insana sonsuz alemde yüklediği değeri söylemek istiyorum. Hangi davranışa yüklüyor bu alemi?
Çizdiği yolu
tabii,
gösteriyor.
Yani selama yüklediği noktayı söylemek istiyorum burada. Yoksa hani köşk meselesi falan değil tabii orada. Yani burada ne diyorsun işte, 120 soruda tam yaparsan işte ilk 500'e girersen Hacettepe tıp oldu mesela diyor. Niye? Yani orada bir derecelendirme var değil mi? Onun için de hedefim var orada. Mesele senin başarısızlıktan ziyade bir sıralamada en iyi yapmak istiyorsan orası olsun işte.
Tıpkı buna uyarlamak gibi.
Uyarlamak gibi, evet, evet.
Yani çocuklarla. Gerçekten bunlar hani çok kulağa küpe olması gereken ve ihmal edilmemesi gereken yanlışlar. Peki mesela oyun arkadaşlığı diye bir biraz daha daraltalım artık son 10 dakikada hocam. Oyun arkadaşlığı işte 5 yaşa kadar belki farklı.
Ha, şimdi oraya işte sizin konunuz orada yarım kalmıştı. Hı. Sözünüzü kestim ama kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Ha, tamam. Buyurun. Şimdi 2 yaşına komik anneler diyor mu geliyorlar, ben o 6 aylık götürüyor ya oyun kulübüne. Ne yapıyor çocuk orada? Çocuk sadece anneyi görüyor, başka hiç kimseyi görmüyor. Daha baba bile hayatında etken değil yani.
Belki gözü bile daha seçemiyor.
Tabii yani net orada ne yapsa, o ağlayan çocuklar var orada, bir öbür bir çocuğa. Çocuğa da çok başkasını dokundurmayın yani. Ha. Onu o dokunuyor, orada dokunuyor. Şey fizyolojik anlamda da mikroba müsait, her taraf oyuncaklar
falan. Hele bu çağda değil mi, saldırıların,
maldırıların. Şimdi 2 yaşındaki çocuklarda şöyle bir şey vardı Murat Bey. Siz 2 yaşında, ben 2 yaşında. Biz birbirimizden haberdar değiliz demekti. Hı-hı. Ben tek başıma oynarım, siz tek başına oynarsınız. Hı-hı. Paralel oyun dönemi diyoruz buna. Yok çocuk bilmiyor sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Benim de bilmiyor.
Ama anne babaların en çok yaptığı ya hadi bak kardeşle oynayın yani.
Sonra bir de ben oyuncağı sitenizden çekerim. Aa paylaşımı öğrendi 2 yaşındaki noktada. Şimdi ben size asıl noktayı söyleyeyim. Aynı kurumda çalışıyorsunuz. Aynı apartmandasınız ya da akrabalık ilişkileriniz var. Ve siz bağınızı aslında güç sağlıklı bir sosyal bir yapınıza göre bir en azından bir selamınız, bir merhabanız, bir ikramınızın olması gereken bir statüde.
Evet.
Ama siz birbirinizden haberdar değilsiniz. Yaşınız kaç? 2. Sosyal yaşınız 2. Paralel oyun dönemi. Ben sizi görmemezsem göremiyor. 2 yaşındaki çocuk görmüyor gerçekten. Ama ben 2 yaşındaki duygu gibi görmemezlikten geliyorum.
Tabii. Bu sosyal. Aslında ne kadar daha yorucu değil
tabii.
mi?
Tabii. Ne diyorsunuz? Oraya düşüyorsunuz orada. Hala 2 yaşındaki yapıyı geliştirememişsiniz onun. Ama şöyle söyleyeyim. Benim annem zorla beni arkadaşla oturttuysa, kardeş de zorla oturttuysa, oyuncağı zorla paylaştırdıysa
ters.
2 yaşında kreşe veriyorsunuz mecburen. Orada işte orada çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Yani her çocuğa aynı oyuncaktan olması gerekiyor. Paralel oyunda. 3'e geldi direnme dönemi. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Hmm. Evde 2 tane 3 yaşında karı koca olabilir.
Hmm.
Sen benim dediğimi yapıyorsun. O diyor sen beni dinliyorsun. Benim dediğimi 3 yaş böyle olacak yani. O yüzden de 3 yaş.
Karı koca olduklarına bakmayın. Daha yaşları 3 toplama 6.
Ama evde 3 yaş. Hani karı koca. Düşünün. 3 yaş çocuğu gibi kavga ediyorsa eğer. Kaç yaşındalar bunlar? 3 yaşındalar bunlar.
İşte onu diyeceğim.
Aynı yani.
Toplamları orada 6 yaşındıyor. 6
yaş. Burada ne var işte orada o çocuklarda siz paylaşımı öğretemezsiniz. O yüzden bir oturmaya gidiyorsanız, bir gezmeye gidiyorsanız, bir kurma verecekseniz bu çocuğunuzun bu noktadaki olayı normal görmeniz lazım. Bana 2 yaşında anneler, komik olan anneler gelip bana ama çocuğum hiç paylaşımı bilmiyor hocam nasıl öğretirim diye gelenler var. Bir de ona ücret ödüyorlar. Yani niye? Çünkü o paylaşılacağını zannediyor. Yani 2 yaşında ya çocuk gibi. İşte bunların bilgiler insanın hayatını aslında kolaylaştırmaktan unutun. Çocuğun psikolojik yapısına...
Daha da ters.
Tabii yani orada sıkıntı çok fazla. Mesela geldik 4 yaşına sosyal bir varlık oldu. Ama tek başına var ama arkadaşıyla bağını kuramıyor. Gelin el ele tutuşun der öğretmen.
Hı hı.
Tutuşmayı başlarlar. Der ki sen de kalemini verebilirsin. Hadi bakalım şimdi bana yani okulda bir şey. Günaydın çocuk herkes böyle günaydın der. Evet. Toplam vardır evet. ya böyle bir şey.
Tabii,
niye?
Tabii.
Çünkü topluluk demektir. Sosyal varlık oldular. Hepsi toplu cevap vereceklerdir.
O zaman eskiden o bizim çocukluğumuzdaki ilkokulda küme çalışmaları falan doğru şeylermiş.
Çok harikaydı
değil mi?
Tabii. Şimdi üniversitedekiler geliyorlar bana. Küme çalışması yapamıyorlar. 3 kişi proje almışlar. Öbürü diyor ki sen iyi yapıyorsun diyor. Öbürü gelmiyor o noktada.
Evet.
Yani şimdi onu yapamayanlar var. Orada biz küme çalışmalarında da hem onu yapardık hem de içinden seçilirdi. Mesela yazıcı seçilirdi.
Tabii.
Değil mi? Başkan tabii, seçildi. Başka yardımcısı seçilirdi. Tabii, ne güzel
öyle
şeyler.
Bir şey var.
İşte oyun arkadaşlığı dediğimiz 6 yaşına kadar olan dönemlerde
hocam.
Özellikle şimdi mesela biraz da bir şey kızım hep erkeklerle oynuyor ya da erkekler hep kızla oynuyor. Oynayacak yani daha ayrım yok.
O oyun arkadaşlığı kavramı da
yok tabii yani.
Sağlıklı olan da bu.
Sağlıklı olan bu. O yüzden bilgileri doğru bilmiyorsak çocuklarımızı tanımlamayalım lütfen. Onlara bir şey yapıştırmayalım. Bir tanımla dikkat ettiği gibi yapmayalım.
Sonra
o siz o tanımın içine sokarsanız o çocuğu onu kurtarmamız daha zor olur.
Hani tıpkı bu öğrenmedeki negatif terminoloji gibi hani bir daktilo da çok vardır ya hani bir harf grubuyla çalışırsınız ama sonra başka bir klavyeye geçtiğinizde eğer onu yanlış öğrendiyseniz diğerini öğrenmek
tabii.
Sıfırdan öğrenmekten çok daha zordur.
Zordur tabii.
Tam da bunu vurguluyorsunuz.
Burada da aynı. Yani çocuklarımızın yaşadığınız noktaları gözlemlediğiniz anne baba olarak oyundaki ister okul öncesi eğitim kuru olsun ister ilkokul kısmı olsun isterseniz lise kısmındaki sosyal arkadaşlık ilişkilerine baktığınızda sosyal yapılarına baktığınızda bir problemle karşılaştığınızda ilk önce şunu sorgulayın. Benim çocuğumda bir sorun vardan ziyade bu onun normali mi diye ilk önce normale bakın.
İki, eğer normaliyse
tabii benden mi? Biz çocuğa niye eksik ettik? Sonra bu çocuğumda bir problem varsa bunu nasıl çözeriz diye düşünün.
Değerli hocam hani kreş örneklerini hep verdiniz ya belki daha önce söz ettim mi bilmiyorum. Bu salgın döneminde benim kız kardeşim de çalışma hayatında olan bir anne. Oğlu artık üniversitede işte üniversiteler bazen uzaktan eğitim oldu bazen de gitti geldi delikanlı Alp. Bir gün eve geldiğinde zile basıyor. Kız kardeşim de uzaktan çalışıyor. O da kamu kurumunda devlette. Anne de oğluna sistem ediyor. Diyor ki ya evladım anahtarım var diyor. Anahtarla giriversene. Niye zile basıyorsun diyor. 20 yaşındaki yeğenim şöyle bir cevap veriyor. Ben hala bunu hatırlarken ve aktarırken
evet,
böyle
tabii,
veriyorum.
Ben anlıyorum.
Anne diyor ben zaten 20 yıl diyor anahtarla bu eve girdim.
Evet.
İzin ver de zile basayım
evet,
diyor.
Evet, evet. Ben de çok üzülürdüm.
Ne kadar
evlatlarımla ilgili.
Sarsıcı bir tespit. Tabii. Yani.
Ben çok üzülürdüm ki hani onlardan önce olabilirsem ya. Kapıyı açayım. Çünkü bir bizim için bile böyle boş bir eve girmek
ya,
falan.
Değil mi?
Ben bazen eve gelirken apartmanda yemek kokuları gelir ya. Acaba
yaşayan,
kimin o ev canlı demek ya. Yani. Hala girsek oraya o kokuya gibi. Çünkü benim evimden daha koku gelmiyor. Gideceğim de yemek yapacağım
tabii,
orada.
Ne güzel.
Yani orada o çocukların ruh dünyalarını canlı tutmak lazım. Öldürmemek lazım ruhlarını inşallah.
Burada bir noktalı virgül
tamam.
koyalım. İnşallah,
i̇nşallah.
İlerleyen haftalarda
i̇nşallah.
Yine devam ederiz.
İnşallah.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Özgül Piyade ile Hayata Dair'den seslendik sizlere. Nurettin Çetin hazırladı programı. Değerli hocam Özgül Piyade yine bilgilerini bizlerden esirgemedi. Haftaya bir başka konuyla yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.